Merhaba, Art Niyet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
Ben Celil Sadık.
Bu hafta podcast'imizde cadıları konuşacağız. Normalde biz Celil ile birlikte zaten cadıların üzerine bir seminer vermiştik. Ve bu semineri 2015 yapımı Witch filmi ve 2019 yapımı Midsommar üzerinden konuşmuştuk. Aslında bu cadılar semineriyle ilgili Celil ile konuşurken önce Witch filmi üzerinden gidecektik. Ki Witch filmini de bana Celil önermişti, izlememi tavsiye etmişti. Açıkçası çok da beğendiğim bir film oldu. Sonrasında ben de Midsommar'ı ona önermiştim ama Midsommar'ı önerirken bu cadı seminerini hiç düşünmemiştik. Celil filmi izledikten sonra mutlaka bu Midsommar'ı da cadılar seminerine ekleyelim diye söylemişti. İlk başta anlam verememiştim ama sonrasında bu gözle izlediğimde Midsommar'da da çok fazla cadılık öğesi olduğunu görmüştük. İstiyorsan Celil sen cadılık tarihiyle bir giriş yap. Daha sonrasında tekrardan filmlere geri döneriz.
Olur. Şimdi aslında cadıların tarihi çok çok daha eskiye de dayandırılabilir. İşte böyle şamanlık vesaire bakarsak ama aslında cadılık tarihi büyünün tarihi kadar eski ya. Ve büyünün tarihi de mağara devrine kadar gidiyor. Hatta ben biraz daha geriden başlayıp şey demek istiyorum. Ya bu mağara resimlerini hepimiz merak ederiz ya. Çok merak edilen bir konu. Mesela bana da böyle arkadaş ortamında falan çok soruyorlar işte bu mağara resimlerinin olayı ne diye. Mağara resimlerinin olayı aslında büyü olduğu düşünülüyor. Bu çok kabul edilmiş bir teori tabii. Burada da biraz da vudu büyüsü işin içine giriyor. Şimdi tam din gelişmediği için bu avcı toplayıcı insanlar zamanında ava çıkacaklarken işte avlamak istedikleri hayvan büyüklüğünde resimler yapıyorlar. O gördüğünüz işte bizonlar, sığırlar falan gerçekten 3'e 5 falan yani. Hani böyle besili besili sığırlar ya da işte ne bileyim boğalar çiziyorlar ki öyle hayvanlar avlayabilmek için. Bunun en güzel örneklerinden biri Lascaux mağarası. Fransa'da ve bu mağarada çok yani çok fazla galeri var ve her bir galerisinde ayrı ayrı konseptte resimler var. Hatta bazı resimler için bu ilkel olarak kabul ettiğimiz insanların iskele kurup yaptıklarını görüyoruz. Ancak neden bu kadar böyle bir zahmet içine katlanmışlar? Yani zaten dünya çok böyle büyük bir gizem. Ya düşünsene mağara adamısın zaten yani. Hani böyle tam olarak ne yapacağını bilmiyorsun. Gördüğün her şey senin için yeni. Attığın her adım yeni. Gördüğün her böcek, her bitki yeni. Hiç doğa olaylarına falan girmiyorum. Böyle bir dünya içinde tabii böyle bir doğaüstü bir güce inanma ya da kendine böyle sığınabilecek başka bir yer bulma konusunda insanlar tam olarak din değil ama bir noktada bir büyü geliştirmişler.
Bu noktada anlatırken bana bir dua gibi de geliyor. Yani aslında sadece bir büyü gibi değil de bir temenni var ya, duayı da bir noktada temenniyle birleştirebiliriz. Hani
Evet. Yani olabilir. Dua gibi de olabilir. Yani çok ilkel bir dua da olabilir ama büyü niye diyorlar biliyor musun? Mesela büyü demelerinin amacı aslında şu anda sen sevdiğin birinin resmini eline alıp gözlerini oyar mısın? Resmin gözlerini oyar mısın? Ya da kötü bir şey yapar mısın resme? Yapmazsın. Yapman istense bile bir içinde küçük bir tedirginlik olur. Yani hiç inançsız ya da böyle batıl inançları hiç olmayan biri olsam bile o sende bir rahatsızlık oluşturur. Bu içimizdeki çok ilkel bir içgüdü aslında. Yani o büyücü toplayıcı kavimlerden geldiğimize işte insanlardan geldiğimize dair bir inanış bu. Böyle bir teori var. Çünkü mesela işte devasa boğalar yaparak işte o boğanın dediğin gibi belki bir temenni ama o temenninin ötesine geçmesi şu noktada oluyor. Gerçekten bunun başarılı bir şekilde işe yaradığını düşünüyorlar. Yani o boğayı oraya çizmenin böyle büyük bir av sağlayacağını düşünüyorlar. Hatta ve hatta temenninin ötesinde olan diğer şeylerden biri mesela bu mağaranın o Fransa'da bahsettiğim Lascaux mağarasının en dibinde, en karanlık yerinde girilmesi falan böyle yürünmesi çok zor. Neredeyse emekliyorsunuz falan. Girdiğinde duvarlar mağaralarda vahşi hayvanlar var. Yırtıcı hayvanlar var. Yani mağaranın en uç köşesine saklanmış, karanlığa kapatılmış, sanki onlar oradan çıkmasın diye hapsedilmiş tarzda yapılmış. Hani bunlar bizden uzak dursun tarzında yapılmış resimler görüyorsun. Mesela işte bu ayrımlar aynı zamanda şöyle bir şey var. Tabii bu araştırmalar ne sayesinde gelişiyor? Biraz da Amerika'nın keşfi ya da Avustralya'nın keşfiyle birlikte Avustralya'ya giden insanların ilkel insanlarla karşılaşması ve ilkel sanat hakkında düşünüp o insanların büyük kültürünü araştırmaları ya da Kızılderililer mesela Amerikalı bir ressam gidiyor Kızılderililerin işte kamp yaptığı, işte ne bileyim çadırlarını kurdukları bir bölgeye gidiyor. Hani barışçıl biri olarak resim yapıyor. Bufaloların resmini yapıyor. O sırada tabii bunların dilini de konuşuyor. Ve o sırada bir tane yerli gelip adamın resmini almaya çalışıyor. Hayır hayır diyor. Resim yapma diyor. Neden resim yapmasını istemediğini sorunca da diyor ki daha önce bir beyaz adam geldi, resimleri yaptı. O gün diyor bütün sürümüzü çaldı. Yani adam resmi yaptıktan sonra sürüyü kaybetmişler bunlar. Takip ettikleri sürüyü kaybetmişler. Bunu resme yormuşlar. Yani resmi yapıyor adam, sürüyü resmediyor ve kitabını kapatıp gidiyor ya resim defterine. Demişler ki aha bu çaldı bütün sırlarımızı, büyü yaptı falan diye. Mantık bu aslında.
Burada bir şey soracağım Cihil. Sen mesela şu an bahsettiğin şey, genel hani cadı dediğimiz zaman kadınla özdeşleştiririz ya. Şu an bahsettiğin örneklerde aslında hiç kadın yok. Ayrıca bir de daha çok büyü üzerinden, yani cadı eşittir büyücülük gibi bir sonuca çıktın.
Evet.
Böyle
çünkü
midir
biraz
peki?
öyle. Biraz öyle. Şimdi bunlar aslında nereye bağlamaya çalışıyorum? Şöyle, biz Amerika'nın keşfiyle tamam ne alakası var diyorsan, aslında insan zihni hani evrenseldir vesaire muhabbetleri var ya, bu da şuradan çıkıyor. Mesela İspanya'daki bir mağarada da ya da Lascaux mağarasında da eller var. Yani el resimleri var. Daha doğrusu boyalı ellerin duvara bastırılmış halleri var. Tam olarak da öyle değil aslında. Şöyle de söyleyeyim. Mesela Amerika'daki insanlarla Fransa'daki, Amerika derken Latin Amerika, Arjantin Eller Mağarası diye aratırsanız bulursunuz ya da Lascaux ya da Chuve mağaralarının eller resimlerini aratırsanız bulabilirsiniz. Mesela aynı teknikle yapmaları çok ilginç. Yani arada bu kadar mesafe varken, birbirlerinden hiç haberleri yokken aynı teknikle el resimleri yapmışlar. Elleri de böyle duvara basarak, işte boyaya batırıp duvara basarak değil, aynı teknikle. Yani işin ilginç tarafı da o. Sağ ellerini duvara koyuyorlar. Sol elleriyle boyayı fırlatarak elin etrafında oluşan boşlukları boyayla dolduruyorlar. Elleri çektikleri zaman orada boşluk, el izi kalıyor. Şimdi bu tekniğe kadar aynı olması da çok şaşırtıcı. Yani biz aslında bunların çok daha ileride farklı versiyonları olduğunu göreceğiz. Ben şimdi artık yavaş yavaş bir Avrupa'ya geleyim, sonra tekrar hani sorun olursa falan da döneriz mağara resimlerine. Avrupa tarihinde çok böyle yaklaşık 350 yıla kadar varan, yayılan ve tarihçiler tarafından böyle cadı avı çağı olarak bilinen bir dönem var. Ve bu dönem farklı sanat dallarına bölünüyor. Özellikle resim sanatında da var örnekleri. Bugün tabii seminerimizde yaptığımız gibi böyle görsel örnek göstermem mümkün değil ama şey yapabilirim en fazla, işte isim verebilirim. Şu ressamın bu eserlerine bakabilirsiniz diye. Çok fazla ressam var. Mesela işte Avrupalılar, bunlar daha çok Kuzey Avrupalı. Çünkü Kuzey Avrupa biraz daha karanlıktır o atmosferinden dolayı. İşte böyle Almanya'da ya da işte Norveç, İsveç, o bölgelerde özellikle bu tip halk masalları, cadılar, korku unsurları, hatta bunlar çok soğuk ve şey toplumlardır. Senin verdiğin bir bilgi vardı ya, Midsommar komedi filmi demiştim. Ben buna çok şaşırmıştım. Yani Midsommar'ı bir komedi filmi olarak görecek kadar soğuk insanlardan bahsediyoruz aslında.
O kısmı çok kısa bilgi vereyim. Midsommar genelde korku filmi olarak geçiyor. Ben korku filmi olduğuna da katılmıyorum ama bir gerilim filmi diyebiliriz. Film İsveç'te yayınlandığı zaman birçok insan onu bir kara komedi olarak nitelendirmiş. Zaten filmlerini izlediğimizde, İskandinav sinemasına baktığımızda da çok değişik bir komedi anlayışı olduğunu görüyoruz. Bir önceki söylediğine ek yapmak istiyorum. Paganizmin de çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir toprak. Belki bunun da etkisi olabilir.
Ve Hristiyanlığa rağmen pagan kültürlerinin ve etkisinin devam ettiği de. Hatta böyle Hristiyanlıkla harmanlandığı da bir bölge. 1450'den başlıyor abi cadı resimleri. 1750'ye kadar cadı sanatı diye bir şey çıkıyor. Hans Baldungrein, Albert Dürer, Albert Altrofer, Urs Graf, Nikolaus Manuel Duch gibi çok farklı isimler daha var. Bu isimler cadılar, işte bu cadı kültürü ya da Orta Çağ'ın o artık tabii 1450 Rönesans dönemi başlamış oluyor ama tabii tam olarak bir Rönesans'la Orta Çağ'da keskin çizgiyle ayrılıyor. Bir günde herkes aydınlanıyor diye bir şey yok. Yani 1500'lü yıllarda David'in taşlandığı çağlar var. Yani hala o zihniyetten insanlar olduğu gibi elbette toplumun içinde cadılara, cadılığa inanan, özellikle de Kuzey Avrupa'da çok büyük bir topluluk var. Ve Avrupa tarihinde aslında 1350 ile 1780 yıllarını da kapsayan döneme de cadı avı çağı deniyor. Yani bak 1450'de 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra cadı sanatı başlayacak. Ancak ondan önceki 1000 yılda cadılar sanata değil, daha çok böyle korkunç hikaye şeylerle, korkunç ölümlerle, kadınların maalesef katledilmesiyle geçen bir dönem. Geç Orta Çağ ve erken Yeni Çağ denilen dönemlerde, yaklaşık 350 yılı kapsayan bir dönemde, insanlar cadılık, büyücülük yaptıkları gerekçesiyle takip edilmiş ve kimi sorgulanmış, kimi hiç sorgulanmadan işkencelere, hem de çok çok işkencelere maruz kalmış. Hatta ağır işkenceleri, cadı mısın değil misin diye öğrenmeye çalışıyorlar. Mesela şöyle bir şey okumuştum. Mesela bir kadını suya batırıyorlar, boğuyorlar. Diyorlar ki eğer cadıysa boğularak ölecek. Eğer boğulmaz, yani boğulmaması dışında başka ihtimal yok. Boğulur, ölürse tamam işte, o zaman da işte...
Yok, yanlış oldu galiba değil. Boğulursa, ölmezse evet cadı değil o anlamına geliyor. Ama cadı olmayınca da zaten öldükten sonra ne anlamı var?
İşte bu yüzden kafa karıştırıcı kafa karıştırıcı olduğu için şu an ondan benim de kafam karıştı. Yani saçma, anladın mı? Salakça zaten. Yani her türlü öldürecek. Ya başka kaçarı yok ya. O suya kafayı soktun, sokunca çıkartmıyor çünkü. Ya senin kendini ispatlayabilmen için sana ekstradan bir şey vermiyor. Ya mesela dini kitap dışında kitap okunması falan yasak. Hatta dini kitapları bile sadece din adamları okuyabiliyor. Böyle karanlık bir dönem. İsviçre, Fransa, Kuzey İtalya'yı kapsayan bölgelerde başlıyor önce. Daha sonra özellikle de Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Lüksemburg gibi yerlerde, özellikle İskandinav ülkelerine kadar ulaşıyor. Doğu Avrupa'da cadavının geç başladığını biliyoruz. Ama orada da hızlı bir şekilde yayılıyor. Polonya, Litvanya, işte Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Rusya gibi ülkelerde. Hatta ben bunun için böyle cadılarla çok ilgilenenler için takip ettiğimde bir sayfa var. Yani YouTube kanalı da var. Son Gul Yabani diye. Twitter'dan kendisini takip ediyorum. Kendisinin çalışmaları da var. Yani kitapları da var. Böyle işte karanlık öyküler, cadı hikayeleri anlatan, hatta böyle Balkanlardaki Osmanlı kültürüne ait cadı hikayeleri de anlatıyor. Mehmet Berk Yatrık. Kendisi de gerçekten severek takip ediyorum. Bütün yavaş yavaş Avrupa'ya yayılıyor kısacası. Ve bugüne kadar pek çok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalarda da 1400-1700 yıllarını kapsayan dönemde Avrupa'daki kurban sayısının yaklaşık 25 bin olduğu saptanmış. Tüm Avrupa'da tespit edilen kurbanların yaklaşık yarısı Almanya'da olmuş. Almanya'da özellikle cadı avı çok sert geçiyor. Ve Avrupa'da mesela cadı artık bir böyle şey, nasıl diyeyim, panik yaratacak kadar korkunç bir seviyeye gelmiş halk tarafından. Bu cadı avları, cadıcılık ne denirse artık. Cadılık nedir, cadı kimdir? Aslında büyücüden, hani o soru sormuştum, büyücüden onu farklı kılan şey ne diye. Aslında bunlara cevap vermeden önce cadı avını ve bu toplumsal, artık ne denir aslında, daha demin tamı histeri dersek, o histerinin arkasında yatan bir sürü neden var. Bu nedenlerin hepsini şu anda bu podcast'te de sayamayız. Aslında çok anlaşılırlığı da yok. Ancak yine de dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Eski insanlara geliyoruz. Ve çevreleri üzerinde insan ne yapıyor? Bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Doğa üstünde hayvanlar, yırtıcı hayvanlar, doğa olayları. Bunları tabii ki de yine o mağara insanlarından beri süre gelen bir gelenek olarak büyücüler yapıyor. Şimdi bunu bir erkek yaptığı zaman aslında daha çok, hatta şöyle ayırayım, büyüyü ikiye ayırırlar. İşte kara büyü ve ak büyü, değil mi? İşte kara büyü zararlı, adı üstünde, yararlı bir de ak büyü var. Niyete bağlı olmak üzere bunlar birbirlerinden ayrılıyorlar. Şimdi doğaüstü güçler var, cinler, periler, ne derseniz deyin. Bunların yardımıyla kullanılıyor bu güçler. Ve kullanılan bu güçler eğer bilgi amaçları için böyle kullanılıyorsa, olumlu amaçlar için kullanılıyorsa, bunlar ak büyü olup bunlar kim tarafından kullanılıyor? İşte şamanlar ya da kahinler. Bu İskandinav toplumunda mesela işte Vikinglerin kahinleri var. İşte Orta Asya Türklerinin şamanları var, değil mi? Bunların tam tersi olanlar da falcılar, büyücüler ve cadılar kategorisi. Erkek olunca büyücü, kadın olunca cadı oluyor zaten. Aslında bu ayrım çok da fazla yok. Mesela bazı Goya resimlerinde ya da eski gravürlerde çok fazla cadı tasviri vardır ve bu cadılar erkektir de aynı zamanda. Ama tabii ki de kadının üstüne yapışmış da bir şey var. Neden? Çünkü diyelim ki Orta Çağ'da Almanya'da yaşayan bir kadın böyle kendi halinde mutlu mesut yaşarken, ne bileyim, torunu hastalanıyor. ve hastalanan torununa bir koca karı ilacı yapıyor. Ve ilaç sayesinde bu çocuk iyileşiyor ve bunu komşularından biri gidip o bölgenin derebeyine ya da din adamına haber veriyor. Diyor ki bu kadın evde ilaç kaynattı, bir şeyler yaptı, çocuğu iyileştirdi. Sen çocuğu kim oluyorsun da iyileştiriyorsun? Sen Tanrı'nın buyruklarına falan filan nasıl işte karşı gelebiliyorsun? Bunu yapman cadılıktır düpedüz denilerek bu kadın yakılıyor, öldürülüyor, boğuluyor, asılıyor vesaire bin tane şey.
Bir de benim bildiğim kadarıyla özellikle evlenmemiş kadınlar, hani özgür
evet,
yaşayan kadınların toplumun baskı altına alması, özellikle din
bilime
kişileri.
Meraklı, sanata meraklı kadınlar yine aynı.
Evet, yani şimdi Witch filmine geçtiğimizde de konuşacağız. Orada da Puritanlar var.
Evet.
Puritanlar 16. ve 17. yüzyılda Kraliçe, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in reform hareketlerine karşı saflığı arayan Protestan doktrini. Bunlar biraz fanatik dindarlar. Ve mesela bu puritanlara göre kadınların daha zayıf bir vücudu var. Dolayısıyla şeytan bu vücuda daha kolay giriyor. Daha kolay kandırılabiliyor. Ya o zamanlarda da bu kadınları böyle bir güçsüz görme veya güçlü kadınları, hani eğer bir kadın güçlü görünüyorsa ancak şeytanın yardımıyla güçlü olabilir gibi, muhtemelen erkeklerin ortaya çıkarttığı bu tarz bir düşünce çıkmış olabilir.
Ya mesela şöyle şeyler de var. Bu arada 15. yüzyılda işte 1486'da Malleus Maleficarum yayınlanıyor. Bu kitap cadıların çekici adı verilen bir kitap. Ve bu kitap yayınlandıktan sonra 29 baskı yapıyor bu arada. Ve cadı nedir, kimdir? Aslında cadı karşıtlığı altında kadın karşıtı, cinsiyet ayrımı yapılan ciddi bir kitap. Ve artık tescillenmiş, Papa'nın da onay verdiği. Daha not aldım. Papa 13. Innectus tarafından onay verilmiş. Ve onun direktif ve himayelerinde de enkizatör, yani engizisyonu uygulayan bir Kramer, Heinrich Kramer adında bir adam tarafından kaleme alınıyor. Ve bu kitapta ne anlatılıyor? Modern cadıyı oluşturan unsurlar ortaya konuluyor. Mesela şeytanla kurulan birlik, anlaşma, şeytanla anlaşma yapmak, cadıların sabatı, gece uçuşları, hayvana dönüşmeleri. Bunlar özellikle cadıları en ayırt edici özellikler. Cadı aslında tartışmasız bir şekilde dediğim gibi kadın olmaya başlıyor 1400'lerde bu Cadıların Çekici adlı kitaptan sonra. Yani kadın imgesi iyice yaklaşmaya başlıyor. Mesela bazı kremler var ki bu kremden aslında ben biraz da Witch filmine girdiğimizde bahsetmek istiyorum. Cadılar Nasıl Uçar formülü, onları sen vereceksin zaten.
Şöyle yapacağız, size bir formül vereceğim ve o formülü doğru uygularsanız siz de uçabiliyor olacaksınız.
Yok abi, o formül aman diyeyim ya. Çok kötü. Witch filminde de çok kötüydü. Ben az daha filmi kapatıyordum yani. Bir noktada dayanamadım. Orayı sardırdım ben bu arada. Yani kısacası böyle aslında Kemal. Yani böyle yaklaşık 250 yıl boyunca cadılık kisvesi altında kadınları kendilerine göre, keyiflerine göre öldürmüşler, katletmişler. Yani daha yazan yazmayan o kadar çok şey vardır ki oradaki katliam, tecavüz vesaire. Ya ben bu konuda da biraz şeyim böyle, hep üzülüyorum. Hatta Uygarlığın Ayak İzleri'nde, yani ilk yazdığım Sanat Dehaları kitabının içine bile almaya çalıştım. Kedilerle ilgili küçük bir bölüm yazdığımda alakasız gelecek belki okura dedim ama benim bunu eklemem lazım dedim. Bu hani İskandinav kökeniyle de cadılığın çok ilişkilendirilmesi konusunda da güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum kedi avının. Çünkü kediler de öldürülüyor biliyorsun. Ve bir papa onayıyla kediler cadıların işbirlikçisi sayılıyor. Bu kadar da yani artık cahilliğin geldiği son nokta falan olabilir. Çünkü neden? Tanrıça Freya, yani Viking tanrıçası Freya adı biliyorsun, yani Friday ismi aslında tanrıçanın günü cuma günüdür, oradan gelir. Ve bugün de kedileri kadınlarla birlikte yakıyorlar. Kedi avı başlıyor. Çünkü kedilerin cadıların yardımcısı olduğunu, şeytanların işte şeytanın uşakları olduğu vesaire gibi inanışlar yayılıyor. Bunlar nasıl yayılıyor tabii bilmiyoruz. Ama tabii mantık bu. Yani cuma günlerinin lanetli olup kedilerin de cuma günleri işte ya da başka günler özellikle yalnız yaşayan kadınların kedi beslemeleri onları doğrudan cadı yapıyor. Yani böyle saçma sapan çok fazla olay daha yaşanıyor. Yani daha yine gelirim konu içinde zaman zaman. Ama biraz da filme geçelim. Ben yine ara ara konuşurum.
Evet, Witch filmi 2015 yapımı. Robert Eggers'ın filmi. Robert Eggers'ı 2019 yapımı, yine geçen yılın çok konuşulan filmi Lighthouse filminden hatırlayabilirsiniz. Önemli ve genç bir yönetmen. Onun da ilk filmi. New England dedik. Burada bir karışıklık olmasın. Aslında New England Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalet. New York'un kuzeyinde kalıyor sanırım. O açıdan da aslında biraz önce şeyden bahsederken sen, bu Amerika'nın keşfinden bahsederken, bu noktada da bir bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce Puritan lerden bahsetmiştim. 16. ve 17. yüzyıldaki işte Elizabeth'in reformlarından kaçan, aşırı dindar ve o saflığı arayan bir topluluk. Ve New England'a yerleşip komün kuruyorlar. Filmin başrolünde Anya Taylor-Joy oynuyor. Kendisini Queen's Gambit dizisinden, ki son zamanlarda bayağı konuşulan bir dizi. Belki
Evet
değil, bir gün
ya.
onu da konuşuruz.
Bak
Bilmiyorum,
yüzüm
denemedim.
güldü adını sen söyleyince gördün mü?
Açıkçası ben filmde çok beğenmiyorum.
Ben kapatıyorum. İyi akşamlar.
Beğenmiyorum derken, dediğim, sen Witch filmindeki oyunculuğunu beğenmiş miydin?
Beğendim abi. Ben her türlü oyunculuğunu beğeniyorum bu kız.
Kötü diyemem ama ne bileyim, benim beklentim biraz daha farklıydı. Ama yani o zamandan potansiyelini anlayabiliyorsunuz. Ya yani 5 yıl öncesinden bahsediyoruz ki
Split'te de iyiydi.
ya film kötü olduğu için kadına bir şey yapamayacağım, yorum yapamayacağım.
Ben genel olarak oynadığı her şeyi seviyorum abi.
Süper. Her neyse, bunu dinleyicilere bırakayım. Ben biraz uyuzum bu konuda da.
Ya zaten ya Witch'te fena ya ben Witch'te gerçekten hiç batmadı gözüme bu arada oyunculuğu. Split'te film kötüydü falan diyorsun ama yani filmde ben o filme çok şey bakmıyorum. Shyamalan ismini görünce ben aa bugün çok eğleneceğim diye açıp izliyorum. Öyle film gözüyle bakmıyorum. Benim için böyle işaretler filmi falandır yani Shyamalan ama onun dışında çok kötü filmleri de var. Ya bazen gülme krizine sokuyor beni korku filmleriyle gerçekten. İlginç deneyim oluyor. Bazı kötüler vardır Kemal. Deneyimleme hoşuna gider ya. Hani bu kötülük güzel bir kötülük ve ben bunu deneyimleyeceğim dersin. Orada da öyle. Mesela orada James McAvoy'un performansı da çok iyiydi. Kızın da şimdi kızcağızın üstüne çok gidiyorsun. Performansı iyiydi orada. Yani Shyamalan çok kötü bir senaryo, çok kötü bir yönetmenlik performans sergilemiş olsa da onlar iyiydi yani.
Split için böyle onun en kötü filmlerinden birisi olduğunu söyleyemem bu arada.
Değil
Biraz
zaten.
ortalama
Daha
bir
beterleri var. Şu Avatar'ı çekmiş adamdan bahsediyoruz yani.
Biraz şey gibi bir film Split. Eğlenceli, hani çok düşünmeyeceğin, 2 saat izleyip sonra unutacağın bir filmmiş gibi ben düşünüyorum. Filmde bir ailenin yine bu puriten topluluktan sürünmesiyle başlıyor. Burası önemli. Ve sonrasında kendileri bir ormanın kenarında bir çiftlik kuruyorlar. Ve hikaye bundan sonra başlıyor. Yönetmen Robert Eggers o dönem yazılan gerçek halk hikayelerinden bu senaryoyu yazıyor. Kendisi de bir New Englandlı ve ilginç bir şekilde cadı avından bahsettin. Amerika'da da bir cadı avı oluyor. Massachusetts'te ve Salem cadı avı diye geçiyor hatta. İnternetten bakabilirsiniz. Ve bunun 62 yıl öncesini anlatıyor. Şimdi sen bana bu filmi ilk önerdiğin zaman izledim ve belirli bir noktada keyif aldım ama hani bir filmde üst metin vardır, bir de alt metin vardır ya. Aslında üst
Evet.
metinde bir aile işte bir ormanın kenarında çiftlik kuruyor. İşte önce küçük çocukları kaçırılıyor. İşte bir cadı olduğunu biliyoruz. Gerilim unsuru var. Ya ailenin fertleri yavaş yavaş o cadının tesiri altına geliyor vesaire vesaire. Bu şekilde izlediğimizde evet, fena bir film değil. Ama çok da etkilendiğim bir film değildi. Ama sonrasında bu semineri yapacağımızda, filmi biraz daha derinine indiğimde çok özel bir şey yakaladığımı düşünüyorum. Bu arada bu gerçek yaşanmış bir hikaye. Yani gerçek yaşanmış hikayenin birleşiminden oluşuyor ya. Şimdi sizi sürüyorlar. Siz 5 kişilik bir ailesiniz ve orada filmin sonunda da herkes ölüyor. Düşün ki Celil, herkes öldükten sonra bu puritenler belirli bir süre sonra bu aileyi ölmüş bir şekilde o çiftliklerinde buluyorlar. Ve bu ölüme bir hikaye uydurmaları gerekiyor. Ve nasıl bir hikaye uyduruyorlar? Çünkü öyle bir hikaye uydurmaları gerekiyor ki kendi küçük çocuklarına ders olması için. Ve orada bir masal yazıyorlar.
Puritanlar çocuk psikolojisinden iyi anlıyor anladığım kadarıyla.
Evet, çünkü aslında şimdi 80'lerdeki korku filmlerini düşündüğümüzde aslında hep bir alt metni vardı. O alt metin de şudur. Hani ne yapar? Gençler bir arabaya doluşur, bir kampa giderler, işte sevişirler vesaire. Ondan sonra da başlarına bir kötülük musallat olur, tek tek öldürürler. Oradaki mantık nedir? Hani Cem Yılmaz anlatır ya, işte önce şişman ve gözlüklüler ölür. Aslında şu var.
Evet.
Sevişenler ölür genelde. Kim orada kendi o nefsini korursa filmin sonuna kadar o yaşar. Aslında orada alt metin muhafazakar bir anlatı vardır. Orada şunu derler. Bak gençler, bu filmi izliyorsunuz. Bak sevişirsen, alkol alırsan, sapıtırsan bu şekilde bilinmeyen bir canavar, yaratık, insan gelir seni bulur ve cezanı verir. Aslında böyle bir alt metni vardır. Buradaki metinde bu şekilde. Yani sen topluluktan sürülürsen, İsa'nın, işte İncil'in yolundan saparsan bu şekilde, önce hani filmde neydi? Ekin yapıyorlardı ama o ekinler hep kuruyordu. Ondan sonra işte bir cadı musallat oluyordu. Çocukları yavaş yavaş alıyordu. Dinden çıkıyorlardı. İşte o aslında küçük çocukları için uydurdukları hikaye. Ve filme baktığında kırmızı başlıklı kızı buluyorsun, görüyorsun. Hansel ve Gretel'i görüyorsun. Diyorsun ki sonrasında bu cadılarla ne alakası var? Aslında orada bütün şeyleri kullanıyor o puritenler. Dolayısıyla bu filme baktığımızda, böyle derin düşündüğümüzde, o bütün hikayenin aslında bu aile tarafından değil de o puritenlerin uydurması olduğunu düşünüyorsun. Şimdi cadılara bağlıyorum. Gerçek hayatta da aslında şu an mesela, madem cadılar vardı o dönemde 500 yıl önce, şu an niye cadılar yok? Hepsini o dönem öldürdükleri için mi cadılar şu ana kadar gelemedi? Aslında yok. Çünkü zaten cadı ne demekti? Ruhunu bir nevi şeytana satmış kadınlara denmiyor muydu? Şimdi şeytan günümüzde yok mu? O dönemde başka birilerini, başka bir şey için, belki işte o küçük çocuklarını veya başka kitleleri tutabilmek için uydurulmuş bir masal. Ama masal o kadar büyümüş ki, işte senin dediğin gibi 25 bin kişiden mi bahsetmiştin?
25 bin kişi sadece Almanya'da.
Sadece Almanya'da 25 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Ve yani aslında bunun bir nevi uydurma bir şey olduğunu bu filmde kendi anlatısıyla bize göstermeye çalışıyor. Birkaç not var cadılarla ilgili. İstiyorsan onların üzerinden geçelim. Mesela çok fazla hayvan var. Cadıların bir sürü hayvanla işbirliği yaptığını görüyoruz. Mesela tavşan var. Tavşanlar evet, nedense bir şekilde sihirli yaratıklar olarak dillendiriliyor. Ve cadılıkla çok eşleştirilmiş o dönemde. Ve cadıların casusu olarak biliniyor.
Bu adamların güzellikle bir garezi varmış gibi değil mi? Yani tavşanlar, kadınlar, kediler.
Evet.
Ve yani tatlı minnoş şeylere karşı bir şey savaş başlatmışlar. Ya manyağın biri. Neyse, devam et sen abi.
Filmde de dikkat ettiysen o tavşanı devamlı o özel küçük çocuklara izlerken görüyoruz. Cadıların Tanrı'nın sözlerini tam olarak söyleyememesi durumu var. Zaten kendisini, ruhunu şeytana sattığını düşünürsek bunu da çok normal karşılayabiliriz. Hemen dinleyicilerimize cadıların nasıl uçtuğunun tarifini veriyorum. Öncelikle yapmanız gereken baptist edilmemiş bir çocuk bulmak.
Ki günümüz Türkiye'sinde bunu çok rahatlıkla
evet,
yapabilirsiniz.
O yüzden tabii ki bu şey, sadece çocuğu bulmuyorsunuz. O çocuğu şu an çok söylemek istemiyorum ama
filmi izlemeyenler için burada şey olsun, yani filmin bir noktasında bunu gösteriyorlar, çok çok kötü. Gerçekten bu gerçekten olduğu için de bayağı hani, yani bunu insanlar ya gerçekten yapmışlar ya da yapıldığını düşünmüşler. Bunu kim hayal ettiyse bile gerçekten çok korkunç.
İşte o çocuğu bir şekilde eziyor, ihlak ediyor ve daha sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 4 tane halüsinatif ot var. Ve bu 4, bunları vermek istemiyorum. Çok da kafa bulandırmayayım. Zaten akılda tutma zor olur. Bu 4 halüsinatif.
Yazacaklar sana, biliyorsun değil mi?
Evet. Yazanlara otlar veririm. Otlar. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Hayır, şey yapmalarından korkuyorum. Bunu evde denemelerinden korkuyorum. O yüzden o 4 otu vermiyorum. İşte bu baptiz edilmiş çocuk, halüsinatif otlar. Bunları birleştiriyorsunuz. Bir süpürge alıyorsunuz ve buna sürüyorsunuz. Ve sonrasında uçmaya başlayabilirsiniz. Böyle bir tarifi var.
Tabii üstüne oturmanız lazım önce.
Bu noktada şeyi sormak istiyorum Celil. Filmin sonunda ana karakterimiz, Anna Taylor-Joy'un oynadığı karakter, bir ormana gidiyor. Ruhunu şeytana satıyor. Ruhunu şeytana satarken şeytan önce onu bir şekilde baştan çıkartmaya çalışıyor. Bu arada filmi izleyenler belki dikkat etmişlerdir. Şeytan film boyunca bu aileyi baştan çıkartmaya çalışıyor. Ve baştan çıkartırken 7 ölümcül günah kullanıyor. Yani her karakterin bir zaafı var ve bu zaafları 7 ölümcül günahtan geliyor. Bu ana karakterimiz Thomasin, yani Anna Taylor-Joy'un oynadığı karakterin ise açgözlülüktü. Ve şeytan, ki filmde bir keçiyi canlandıran Philip, ona çeşitli şeyler sunuyordu Celil. Bunlardan bir tanesi de çok ilginç, tereyağı. Filmi izlerken ben buna bir anlam bulamamıştım ve araştırma yaptığımda o dönem tereyağın Hristiyanlıkta, tereyağı yemenin Hristiyanlıktaki en büyük günahlardan bir tanesi olduğunu öğrenmiştim. Bu da ilginç bir nokta. Ve sonrasında Thomasin karakteri ormana gidiyor. Ormanda onun gibi yine çıplak kadınların uçtuğunu görüyoruz. Ve bu uçarkenki gördüğümüz görüntü Goya'nın tablolarına çok benziyor. İstiyorsan bu noktada sana sözü bırakayım. Goya'nın ne işi vardı da cadılarla ilgili özellikle iki tane yaptığı tablo bu filme çok ciddi ilham vermiş. Birebir neredeyse filme taşınmış görsel olarak. Goya'nın cadılarla ne alıp veremediği vardı. Bu noktada sözü sana bırakayım.
Goya, Goya romantik bir ressam. 19. yüzyılda romantik eserler yapıyor. Romantizm dediğimiz şey genelde aşk anlamında romantiklikle karıştırılan ancak edebi coşkuyu, kahramanlığı ya da kahramanlık demeyelim de edebi coşku diyelim daha çok. Resimlerde göstermek isteyen, bu coşkuyu görselleştirmek isteyen ressamların yaptığı bir akım. Kısaca özet geçiyorum tabii çok kısaca. Goya'da romantik bir ressam. Özellikle hani 3 Mayıs katliamıyla falan bildiğimiz ve sanatçı zaten karanlık konuları ele almayı çok seviyor. Bir dönem İspanya'nın eşkıyaları meşhur gidiyor mesela. İşte bir kadına tecavüz eden eşkıya ki bu aslında toplumda eşkıyaların kol gezdiği, işte insanlara zarar verdiği, soygunlar yaptığı, tecavüzler yaptığı dönemde bu konuya bir işaret etmek aslında, dikkat çekmek için yaptığı resimler. Aynı zamanda işte soygun bekleyen işte ya da soygun yapan haydutlar vesaire resimleri var. Bunun dışında Goya duyu kaybı yaşadığı zaman, kulakları duymamaya başladığı zaman Sağır'ın adı verilen bir eve taşınıyor. Neden bu evin adı Sağır'ın evi? Yani Goya'nın Sağır olmasından dolayı değil, aynı zamanda evin daha önceki sahibi de Sağır olduğu için. Ve bu eve yerleştikten sonra bu eve kendini bir süre kapatıyor. Ve bu sırada çok karanlık resimler yapıyor. Buna da karanlık romantizm ya da kara romantizm diyoruz. Burada yaptığı resimlerden bir tanesi Goya'nın Cadı Ayini. 1821-23 yılları arasında yaptığı bir eser. Burada filmde gördüğümüz o siyah keçinin benzeri bir keçinin kadınların ortasında oturduğunu, bu kadınların da çok deforme edilmiş, çirkin, böyle çok yaşlıca resmedilmiş kadınlar olduğunu görüyoruz. Bu kadınlar bu Baphomet keçisi de deniliyor buna. Bu keçinin etrafında toplanıp bir ayin yapıyorlar. Ona böyle çok cılız, kemikleri sayılan bebekler uzatıyorlar. Çok karanlık resimler bunlar gerçekten ki mesela bir diğer eseri de ki bizim yönetmenin de çok büyük oranda o planı nasıl söyleyeyim yaparken etkilendiği bir eser Uçan Cadılar 1789 tarihinde yaptı. Yani tarihi veriyorum ki
filmin son sahnesinden bahsediyorum.
Evet, filmin son sahnesinden bahsediyorum. Çok da spoiler vermemeye çalışıyoruz aslında değil mi Kemal? Yani hani
bayağı verdik. Ben bütün filmin ne anlattığını anlattım yani.
Ne anlattığını çok önemli değil. Bunları görmek aslında daha da önemli. Yani anlatılış tarzı vesaire işler o noktaya nasıl geldi? Aslında zaten filmin başında bebek kaçırılıyor gibi bir şey yani. Hatta ben ilk fragmanını izledim bu arada. Yıllar önce üniversitedeyken ben normalde oturup böyle korku filmi çok açıp izlemem. Ama bunun fragmanını gördüm ve fragmanını gördükten sonra da şey yaptım. Yönetmeni biraz araştırdım. O sırada ben bunun bir tiyatro yönetmeni olduğunu ve ilk sinema filmini olduğunu okumuştum. Yani tiyatrodan gelen bir yönetmenin sinemada ilk filminin nasıl olacağını çok merak ettiğim için açıp izlediğim bir filmde. Yani öyle hadi o cadılar anlatıyormuş korku filmi izleyeyim falan ki evde tek başımaydım falan böyle yalnız yaşıyordum o zaman. Yani ve gerçekten bir korku filmi de beni korkutmaz. Ama bu çok ciddi anlamda gerdi. Yani moralim bozdu. Ve burada mesela o zaman da fark etmiştim. Yani çoğu böyle hatta çoğu değil. Bir en son sahnede çok bariz bir Goya göndermesi var. O uçan cadılarda. Yani o havada süzülen cadıların sahnesinin bir farklı versiyonunu ki sanat tarihinde yapılmış farklı versiyonları da var aslında. Yani Goya'dan görüp esinlenilen 1800'lerde 1900'lerde yapılmış realist diyorum. Başka sembolist ressamların ya da ne bileyim başka akımdan resimler yapan ressamların bu tipte resimleri de mevcut. Ama Goya'nın uçan cadılarının o planını yönetmeni çok ciddi etkilemiş. O çok anlaşılıyor yani. Buna bakarsanız artık yani resmi şu anda anlatamayacağım. Bir tane de şey var zaten. Benim en tırsıtıcı bulduğum Cadı Ayini. Sadece eserin adı bu. Burada çok daha büyük bir kalabalık var. Yani böyle figürleri tek tek seçemiyorsunuz. Bir Baphomet keçisi elinde kitap gibi bir şeyle oturuyor ve bir ayin yapılıyor. Sanki böyle o keçi bir burada böyle kendi topluluğuna konuşuyormuş gibi gözüküyor. Dediğim gibi hani resim Goya'nın cadı resimleri diye aratırsanız çok rahat çıkar. Özellikle hani böyle İngilizce aratırsanız daha rahat olur. Bir de Fuseli'nin bir eseri var ya da Fuseli de deniyor. Gece adlı bir eseri var 1796 tarihli. Orada da bir bebeğin işte hani bu yağını çıkartmak için sahnesini görüyorsunuz. Böyle bir altar gibi bir şeyin üzerinde bir bembeyaz bir bebek konulmuş. Üstüne bir cadı ve ona cadıya doğru bir çok sivri bir bıçak uzatılıyor. Böyle son derece tüyler ürpertici bir eser.
Biraz da Midsommar filminden bahsedelim Ceyil. 2019 yapımı çok yeni bir film. Filmin yönetmeni Ari Aster. Biraz da 2019 yapımı Midsommar filminden bahsedebiliriz. Yönetmeni Ari Aster'in Ayin diye bir filmi var, Hereditary. O da çok başarılı bir korku filmi. Korku gerilim filmi diyebiliriz. Zaten çok yeni bir film Midsommar. Bayağı da sükse yaptı. Bu filmin yani Türkçe'de Ritüel diye çevrilmiş. Ari Aster aslında Yahudi ve İskandinav kültürüyle hiçbir doğrudan bir ilgisi yok. Ama korku filmlerine karşı çok ciddi bir yakınlığı var. O da ilginç bir şekilde 91 yapımı Dick Tracy filmini izlerken ortaya çıkıyor. Dick Tracy filmini bilmiyorum izledim mi ama.
Yok izlemedim.
Warren Beatty'nin başrolünde oynadığı. Aslında böyle bir şey çizgi roman uyarlaması diyebiliyorum. Film bu arada korku filmi değil. Ama Ari Aster 4-5 yaşlarındayken sinemaya gidiyor. Ve işte sanırım bir sahnesinde de işte birilerini öldürüyor. Ve çocuk çok korkuyor ve sinemadan kaçıyor. Ve işte ağlayarak uzaklaşıyor. Sonrasında çocuk oturup düşündüğü zaman aslında bu yoğun duygu korkusunu onu çok cezbettiğini fark ediyor. Ve ondan sonra korku sinemasına karşı büyük bir ilgi duymaya başlıyor. Yani o hem Ayin filmi hem Midsommar filmi bu açıdan ne kadar yol kat ettiğini gösteriyor. Yani gerçekten korku sineması deyince şu an ilk akla gelen yönetmenlerden bir tanesi. Filmin başrolünde Florence Pugh oynuyor. Yine belki Little Women, Küçük Kadınlar filminde hatırlayabilirsiniz ki geçen yıl Oscar adayı oldu. Açıkçası ben çok başarılı buluyorum oyunculuğunu ama hani şey de çok ilginç geliyor bana. Aslında çok güzel bir kadın olmamasına rağmen hani fiziksel olarak o şu an bize tariflenen bir vücuda sahip olmamasına rağmen şu an çok popüler bir oyuncu. İleride çok daha büyük yapımlarda izleyeceğimizi düşünüyorum. Ari Aster işte dediğim gibi her ne kadar kendisi Yahudi ve Avrupa kültürüne çok hakim olmasa da bu hikaye aklına geldikten sonra çok ciddi bir çalışma yapıyor. Hatta bu film için bir 100 sayfalık Midsommar İncil'i yapıyor. Yani kendisi bir din oluşturuyor. Şimdi filmin içerisindeki şeyi gördüğümüz zaman birçok gerçek tarihteki gerçek olaylardan alınma şeyler görüyoruz. Ama bunu belirli bir kurguyla birleştiriyor. Yani bir noktada kendisi de uyduruyor. Eski ve yeniyi birleştiriyor. Onun dışında da çok fazla mitolojik ve tarihsel olayı hikayenin içerisine katıyor. Dediğim gibi kendisi bu filmi sürreal bir ayrılık filmi olarak nitelendiriyor. Tabii ki bizim ilgilendirdiğimiz, bizi cezbeden kısmın bu olduğunu çok söyleyemeyeceğim. Ben çok da başarılı bulmam filmi. Hani hep bahsederiz ya üst metin, alt metin. Bu filmin de o üst yapısı beni çok cezbetmez. Yani bir noktada diyorsun. Ama şey çok özellikle entelektüel olarak çok dolu bir film olmasından dolayı, film bittikten sonra da birçok şeyi araştırma ihtiyacı hissettirdiğinden dolayı belirli bir kitlenin ilgisini çekti açıkçası film. Onun dışında işte seninle konuşurkenki şey ilginçti. Bu filmi bir nevi cadılıkla bağdaştırmak. Zaten ilk cadılıkla ilgili girişini yaptığında cadılardan çok büyücülükle ilgili bize bilgiler vermişti. Burada da topluluğun oraya gelen gençlere karşı yaptığı çeşitli büyüler var. Bunlardan bir tanesi bu işte 7 farklı çiçeği yastığın altına koyması. Ondan sonra işte zaten filmin içerisinde de şu an çok dillendirmek istemiyorum. Kendini aşık etmesi için bir formülasyon var.
Kasık kılını pastaya koyması mı?
Gibi evet. Sadece onunla bitse iyiydi. Bir de sonrasında hani bir sıvı haline getirip
evet,
adama içiriyor ya. O tarz garip büyüler var açıkçası. Dediğin gibi İskandinavların o pagan kültürden gelen mesela Maypole var. Bu Mayıs direği. Bunu sanki şey olarak kullanıyor. Daha böyle bir özel bir durum gibi kullanıyor ama şu an günümüzde de sadece şey değil, İskandinav ülkelerinde değil, Avrupa'da da Mayıs geldiği zaman çeşitli bölgelerde bu Mayıs direğinin dikildiğini görüyoruz. Yani hatta Hristiyanlıkla bir şekilde de iç içe geçmiş bir şey. Bundan da biraz bahsetmiştim. O açıdan izlemeyen izleyicilerimize tavsiye edebileceğimiz bir film. Şu değil, belki filmi çok beğenmeyebilirsiniz ama kesinlikle izlediğinizde pişman olmayacağınızı düşündüğüm bir film. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Ya Midsommar'a benzer bir film çok karşılaşmadık gibi.
Ya Midsommar hakkında benim senin söylediğin bir şey beni çok etkilemişti. Çünkü ben bunu düşünmüştüm. Yani izlerken bunu hissetmem ve ama filmin içinden hiç yani böyle ben saçmalıyor muyum acaba dediğim noktada sen söyleyince hakikaten gerçekten de düşündüğüm gibiymiş dediğim nokta şeydi. Bunun bir ilişki filmi de olması bir noktada. Bunun bir ayrılık hikayesi gibi anlatılması. Yani özellikle kadın erkek ilişkisi üzerinden de çok gidiyor yönetmen ve bir korku filmi içinde bu kadar detaylı girilmesi bazı şeylere bana kafa karıştırıcı gelmişti. Ama
aslında,
izlemek
aslında ayrılamama hikayesi bir noktada da.
Evet, bir noktada ayrılamama, bağlı kalma hikayesi gibi.
Bir de şey çok orijinal gelmişti. Aslında bir nevi evet korku filmi, belirli sahneler var, gerçekten de geliyor. Ona rağmen aslında filmin neredeyse tamamı gündüz geçiyor. Tabii ki o dönemki şeye bağlı, İskandinavların kutuplara yakın olmasından kaynaklı. Gündüzlerin daha uzun sürdüğü bir dönemde geçiyor film. O yüzden çok karanlık sahne yok. Buna rağmen de gerçekten geliyor. Özellikle ilk o yaşlı insanların, bu biraz spoiler gibi olacak, o intihar ettiği kısımda gerçekten film birden başka bir şeye dönüştüğünü söyleyebiliriz ve gerçekten şok olmuştum.
O ondan önce de hep gerilimli bir ritmi var ama filmin. Yani o sahne çok gerilimli ama o sahneye gelene kadar herkese şüpheyle yaklaştığım bir şey. Yani seni o seyahatin içine sokuyor. Ya bir Amerikalı olarak bir İskandinav bölgesine gidiyorsun. Her şey çok yeşil, her şey çok aydınlık. Yani bu kadar gündüz sahnesi içinde senin karşına çıkarttığı, yönetmenin senin karşına çıkarttığı her karakterin seni biraz germesi durumu var. Yani herkes bir acayip, hiç normal hayatta karşılaşmayacağın insanlar vesaire. O da çok değişik. Yani onların içine giremeyeceğini biliyorsun. Orada izleyici olarak da biliyorsun. Yani ziyaretçiler de asla o şeyin bir parçası olamayacaklarını sanki hissediyorlar. Çok başka bir dünyaya geçiyorlar. O da ilginçti.
Ya sana katılıyorum. Ya o zamana kadar bir şey olacağını bekliyorsun ama olmuyor ya. Ama o anla birlikte diyorsun okey, ben çok değişik bir şey izleyeceğim bu saatten sonra. Evet. O açıdan gerçekten ilginç bir film. Onun dışında bir şey söyleyecektim.
Ya çok anlaşılmayacak, üstü kapalı bir şekilde söyleyeyim de, bütün erkekler ayıdır ve bütün erkekler yansın mı dedin abi o zaman? Yani buradan ben Ari abimize sesi.
Olabilir, neden olmasın?
Olabilir. Böyle bir anlatım çünkü çok net var. Bütün erkekler odundur, ayıdır, hepsi yanmalı falan gibi bir anlatım var filmin.
Simgesel bir anlatım diyorsun işte. Bundan daha güzel bir simgesel anlatım olabilir mi?
Şey ya, bu gelenekleri çok bağlılar. Geleneklerine çok bağlılar. Oyuncular genel olarak iyi ama benim filmin başarılarından biri de şu. Aslında konuştuğumuz da bir şey. Witch'te ve cadılıkta genellikle konuştuğumuz bir şey. Halüsinasyona neden olacak bazı otların ve bazı şeylerin kullanımı. Yani benim bu bir cadılık dediğim noktalardan bir tanesi bu. İlk başta yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış bilmiyorsam mantar veriyorlar arkadaşlara. Ve okuduğum, araştırdığım kadarıyla bu mantar etkisini ya da LSD etkisini en iyi veren filmlerden bir tanesi. İşte filmin çoğu yerinde aslında sen de halüsinasyon görüyorsun.
Nereden yani araştırdın? Nereden araştırdın Celil?
Ben biliyorsun meraklıyım böyle şeylere. Şeye falan baktım. Bu Netflix dizimize baktım, belgeselimize. Neydi o? Psikedelik maceralar. Daha önce de önermiştim. Mesela işte orada anlatanlar diyor, İşte böyle gözlerin büyümesi, herkesin bebek yüzü gibi görüyorsun herkesin yüzünü falan diyorlar. Ve burada bunu görüyorsun mesela. Herkes bebek yüzü gibi. Gözler büyüyüp küçülüyor, çiçekler büyüyüp küçülüyor sürekli ama. Yani seni de aslında bir bad trip'e sokuyor orada.
O film. Mesela elini otların arasına koyuyor ve otlarla bir oluyor ya.
Evet, otlarla bir oluyor. Doğayla bütün olmak vesaire. Zaten bu maddelerin etkisinden biriymiş ve bunu zaten görünce böyle hani kızın elinden çimlerin çıktığı sahne bile çok başarılı yapılmış. Böyle aa falan diyorsun ve her şey gündüz ama öyle bir hani bad trip'e düşüyor ki kız, zaten onu anladığın anda şey diyorsun böyle, hayır hayır onu düşünme yani kız kendi için kötü bir şey düşünmemesi gerektiğini kendine söylerken sen de böyle, ya ben öyle oldum ya, oturduğum yerde hayır düşünme diye bayağı gerdi beni o sahne. Yani çoğu mesela intihar sahnesinden daha çok gerdi beni, öyle söyleyeyim ya. O kalabalık, çünkü eğlenmeye gitmişsin, çimlerde oturuyorsun, İskandinavya'dasın, inanılmaz bir ortam var. Ve orada aklına getirebilecek en kötü şeyleri getirdiğin, böyle beyninle baş başa kaldığın bir noktada kalıyorsun. Orayı gerçekten çok iyi vermiş diye düşünüyorum.
Benim en çok etkilendiğim sevişme sahnesiydi. Gerçekten of, o bütün...
Abi evet, koltuğa yapıştım ben. Çok kötüydü ya.
Ya bu kadar çıplaklık ve cinselliğin olduğu peki, bir yerde bu kadar korkunç ve gerilimli olması gerçekten ilginçti.
Şey gibi oldu. Cinsellik bana korkunç bir şey değildi. Nasıl oldu falan. Ya şöyle, ben mesela oradaki kadınların hepsine dikkat ettiğimde hepsi aslında birer cadı tipi değil mi? Yani o komin komple bir şey gibi ya.
Gelir tek tek durdurup bakmamıştım kadınlara. O yüzden tam yorum yapamayacağım ya.
Hayır abi, bakmana gerek yok zaten. Sahneyi izliyorsun ve hepsi yaşlı ve özellikle mesela Goya resimlerindeki gibiler. Yani hepsi gerçekten böyle deforme olmuş gibi. Öyle bulmuş ki oradaki oyuncuları. Hepsi bir de iyice oynuyorlar. Yani vücutlarını iyice kamburlaştırmışlar. Böyle bazısı çok kilolu, bazısı çok zayıf. Yani çok saçma bir ortamın içindeler. Gerdikçe geriyor ve hani şey, bayağı bir tecavüz sahnesi gibi. Yani bir erkeğe tecavüz edildiğini, rahatsız oluyorsun böyle. Gerçekten rahatsız olduğum bir sahne.
Şey
Yani
kısmı da çok güzeldi. Mesela o kadınla diğer kadınların birlikte ağlama sahnesi aslında benzer bir
Oh,
sahne. O
mükemmel bir sahne.
sevişme sahnesini bir nevi hazırlıyor zaten.
Ve ne kadar yüksek bir empati gücü aslında.
Ve o
Değil mi?
sahne de beni çok
Oynuyor.
germişti. Çünkü normalde karşılaşmadığımız bir şey ya ve
Evet.
onu görüyorsun ve çok başarılı bir şekilde bize gösteriliyor. O açıdan gerçekten önemli bir filmdi. O yüzden Midsommar filmini ve daha önce ve biraz önce bahsettiğimiz Witch filmini özellikle cadılara karşı ilgi duyuyorsanız veya büyücülüğe karşı ilgi duyuyorsanız izlemenizi tavsiye ederiz. Onun dışında da çok nitelikli filmler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Onun dışında ya, bu iki filmin dışında cadılıkla ilgili benim aklıma ilk gelen ve geçenlerde dediğim de, gerçi bir sene oldu da izleyeli, çok keyif aldığım, daha yıllar öncesinden hatırlamıyorum bile, çok eski versiyonunu izlediğim ama 2018'de yenisi çekildi, Suspiria. Ya gerçekten çok keyifliydi. Ya o işte cadılığı dansla bağlaması, büyü ritüel hareketlerini dansla bağlaması falan. Başarılı ya. Onun dışında pek bir şey söylemeyeyim. Suspiria biraz tavsiye filmimiz olsun.
O zaman Midsommar, Witch ve Suspiria'yı dinleyicilerimize, özellikle cadılıkla ilgilenen dinleyicilerimize öneriyoruz. Onun dışında da gerçekten nitelikli filmler. Biz de bu arada Goya'dan bahsettik. Ocak ayı içerisinde bir Pan'ın Labirenti semineri yapmayı düşünüyoruz. Daha önce de gerçekleştirdiğimiz bir seminerdi. Yine Celil filmin sembolizm kısmından bahsederken ben de yine filmi analiz etmeye çalışacağım dilim döndüğünce. Bir noktada da Goya'ya gireceğiz. Goya'dan da çok fazla esinlenme var. Pan'ın Labirenti de gerçekten çok çok çok sevdiğimiz bir film. Yine tekrar ediyoruz. Onu da bu söylediğimiz üç filme ek olarak izlemediyseniz, ki bilmiyorum çok popüler bir filmdi, izlediğinizi düşünüyorum ama hani
Mutlaka tavsiye
izlemediyseniz de mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz.
ederim.
Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir konuyla yine karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Teşekkürler, görüşmek üzere.